İnsan ne kadar yalnızsa komplo teorilerine ve doğaötesi fantazilere o kadar sıkı bağlanır. Yalnızlık insan zihnine uygun bir durum değildir. Gerekirse zihninde kendinden bir ikiz yaratır ve onunla konuşur. Buna siz kendi kendine konuşmak diyorsunuz ama hayır. Siz zihninizdeki başka bir sizle konuşuyorsunuz. Mesela ben. Bedenli benin kafasında yarattığı benliğim. Biraz kafa karıştırıcı mı oldu? Olsun. Hamam kapanışından sonra külhanda yatan bu çocuklar birbirlerine sıkıca tutundular. Ve hiçbir ailede görülmeyen bir bağ ile birbirlerine bağlandılar. İlk ayları sürekli bir sevinçten ağlama hissiyatıyla geçti bu çocukların. Yaşadıkları duyguyu şöyle bir örnekle açıklamam daha iyi olur. Su savaşları sırasında Beliboz adında minik bir köye İngiliz askerleri dadanmıştı. Sinyal kesiciler yüzünden askere ya da yetkililere ulaşamayan köylüler haftalar boyu silahlı askerlere karşı direndiler. Dronları sapanla indiren veletler, yağ kızdırıp çatılardan askerlere döken ihtiyarlar, pusuya yatıp tek kalan askerleri bıçaklayarak silahlarına konan delikanlılar, tezek ve atıklarla siper kuran adamlar. Bu siperlerin ardında ele geçirilen silahlarla çatışmayı sürdüren kadınlar. Direnişin haftalar sürmesini sağladı. Başarılı direnişler filmlere konu olsa da ne yazık ki birçoğu yıkım, acı, kırık kemik ve parçalanmış bedenlerle son bulur. Kadri isimli bir köylüyü Akman Ovası'nda kıstırmıştı askerler. Ölmemek için her şeyi yaptı. Kanalizasyon suyunda gizlendi, mağaralarda saklandı. Sonra Azeri askerlerinin marşlarını ve öldürülen İngiliz askerlerinin çığlıklarını duydu. Gizlendiği dere yatağından fırlayıp askerlere sığındığında muhteşem bir güven duygusu hissetti. Her insanın ömrü boyunca aradığı anne rahmine has güven duygusu en duygusuz insanı bile ağlatır. Çünkü ancak o zaman fark eder insan doğumun bir parçalanmışlık ve koparılmışlık olduğunu. Bu parçalanmışlık hissiyatı annede de vardır. Dikkat edin, bebeklerinin eylemlerinden biz diye bahseder yeni doğum yapmış anneler. Kendini bebekten ayrı bir nesne olarak göremez. Bugün güzel uyuduk der. Bak babası bugün neler giydik der. Doğum tek bedenin çoklu zihinlere bölünmesidir aslında. İkizlerde de vardır bu. Birkaç gün sonra İngiliz askerlerine destek gönderildiğinde Azeri birliği yerle bir oldu. O çatışmada ilk ölen kişi Kadri oldu. Ölümden delicesine korkan bu adam, içindeki coşkun duyguların etkisiyle içinde bulunduğu güvenlik duygusunu yitirme korkusuyla dişlerini sıkarak, ağlayarak ve inleyerek işgal kuvvetlerinin üstüne atıldı. Aslında korumaya çalıştığı şey yeniden sahip olduğu rahimdi. Bir keresinde, nasıl olduğunu hala bilmiyorum, saniyenin çok küçük bir bölümü kadar kısa bir anlığına bir kelebeğin ölüm çığlığını duyarak zihnini deneyimledim. Kanatlarına yapışmış bir örümcek ağı uçmasına engel olmuştu. Anten topuzlarını sağa sola oynatan kelebek beyaz tüylerle kaplı karnında hissettiği bir acıyla çığlık attı. İşte tam o anda zihnini deneyimlemiş oldum. Bir lahzada işittiğim bu çığlık oldukça derin bir yapıya sahipti. Örümcek keliseriyle karnının yırtılışını kelebeğe acı denen sinyal yoluyla haber veriyordu beyin. Sanki kelebek ne yapacaksa, gerçi beyin de görevini yapıyor. Bu acının sebebi neydi peki? Ölüme karşı bir direnme motivasyonu sağlamaktı. Peki neden ölüme direniyor canlılar? Varlığını sürdürmek için motivasyonu ne? Gen aktarımı gibi biyolojik motivasyonlardan bahsetmiyorum. O içsel motivasyonu ne? Kelebeğin çığlığının sığ bölgelerinde can acısı, biraz derininde ölüm korkusu vardı. En derininde ise kozaya olan özlemi bulunuyordu. Çünkü o koza yumurtada geçen günlerini hatırlatıyordu ona. Yani daha da derine indiğimde öleceğini anlayan kelebeğin attığı çığlığın sebebi o yumurtaya bir daha dönmeyeceğini anlamış olmasıydı. Kozada geçirdiği günler yumurtaya yeniden dönebilme umuduydu. İnsan için de anne denen şey rahme geri dönebilme umududur aslında. Milyonlarca insanın ölüm anında zihnini deneyimlediğimden biliyorum. Beyin doğum anını ölüm olarak algıladığı için ölümü anlamlandırmaya çalıştığında doğduğu ilk günü tekrar yaşatıyor. Aslında bu beynin korkma, daha önce de yaşadık bunu deme biçimidir. Karanlığın içinde kendisini besleyen o sıcak sıvıyı hissediyor insan. Daha sonra yer yer karanlığın ardından bir ışık beliriyor ve kızıl köklere benzeyen damarlarla kaplı bir zarın içinde olduğunu görüyor. Zar yırtılıyor ve bembeyaz bir ışık gözlerini alıyor. ölüm riski yaşayanların gördüğü beyaz ışık doğumların hatırlamalarıdır aslında. DMT hormonunun yalnızca doğumda ve ölümde salgılanıyor olmasının sebebi de budur. Ölen beyin doğduğunu zannediyor. Sona geldiğini kabul etmeyip yeni bir serüvene başlayacağını sanıyor. Belki de haklıdır. Belki de başlıyorlardır. Ara sıra yanlışlıkla deneyimlediğim sahipsiz zihinlerin açıklaması da budur belki. Ben onlara parazit zihin diyorum. Aniden ortaya çıkan ilginç yaşam kıvılcımları. Belki de bu kıvılcımlar ölülere ait bir zihni deneyimleyişimdir. Her neyse, bu başka bir konu. Külhanda yaşamaya başlayan çocukların yaşadığı ağlamaklı hissiyatı umarım iyi bir şekilde örneklendirebilmişimdir. Zeytin Yanak ömrünün son yıllarını sevgiyi ve huzuru hissederek geçirdi. Hamamın çıplak beton bahçesine çiçekler doldurdu. Öğlenleri elmanın doğurduğu yavrularla kucağını doldurup güneş altında uyudu. Öyle ki ağzındaki tütün tadından kurtulmak için sağa sola tüküren, uyku ve yorgunlukla suratı şişmiş Zeytin Yanak çiçeklerine siz diye hitap eden, bahçesindeki ıhlamur ağacının dallarından sekip duran serçelerin her birini isimlendiren naif bir ihtiyara dönüşmüştü. Dünyası değişmişti aslında ama o dünyanın değiştiğini zannediyordu. Canlı çöplüğüne dönmüş dünyanın yeniden düzelerek güzelliğe evrildiğine, bundan sonra geleceğin hep güzellikler getireceğine inanarak karnı tok, içi rahat, suratında koca bir gülümseme ve soluklanırken şişen karnında bir yukarı çıkarak bir aşağı inerek beşikteymiş gibi uyuyan siyah bir eniye sarılarak son nefesini verdi. Babaları olarak gördükleri Zeytin Yanağı yakımhaneye yollamak istemeyen çocuklar, külhanın ocağına yatırdıkları Zeytin Yanağın vücudunu saran alevlerle kaynayan suda yıkandılar. En çok da Polen ağladı. Başından dökülen kaynar suyun içinde sakladı gözyaşlarını. Yıllar geçecek, sevdiği insanlar ölecek, ölüme alışarak gözyaşı dökmeyecekti büyüdüğünde. Zeytin Yanağın anısı bir kültüre dönüştü. Halit, Polen ve diğer çocuklar hamama çökmeye çalışan serserileri gerekirse ölmeyi göze alarak geri püskürttüler. Bu püskürtmeler sayesinde boğuşmayı ve kavgayı öğrendiler. Kendileri gibi sokakta kalmış çocukları külhana toplamaya başladılar. Ziyalı hamamı daha fazla çocuğa barınak olamayınca başka hamamlara sekmeye başladılar. Yeri geldi, hamamcıları tokatladılar. Kaynar suda haşlamakla tehdit ettiler. Ve diğer hamamların külhanlarını da sokak çocuklarına ev yaptılar. Zamanla teşkilat haline geldiler. Öyle ki külhanlarda yaşayan bu çocuklara külhan bey denmeye başladı. Binlerce yıl önce kendileri gibi hamam külhanlarında yaşayan, şarap fıçılarının dibindeki tortuları yiyerek hayatta kalan layharı, pirleri bellediler. Dönemin şahına tapmayı kabul etmeyen layharın kellesi kesilir. Birdenbire Layhar'ın kellesiz vücudu yattığı yerden kalkıp giyotinin önünde duran kelle sepetinden kafasını alıp koltuk altına koyduğunda kana susamış coşkulu halk susup kalır. Başsız vücudun koltuk altındaki kellenin gözleri açılır. Şimdilerde Kesik Kelle Dağı olarak bilinen Bozgül Dağı'na giderek toplumdan uzaklaşan Layhar'ın kesik başıyla konuşanların gelecek hakkında bilgiler aldığı rivayet edilir. Dönemin şahının yakın zaman içinde öldürüleceğini söylediğinde bunu duyan şah kulları öfkeyle silah kuşanıp dağa giderler. Hiçbir yerde bulamadıkları Layhar'ın başsız bir horoz donuna girip, yani horoza dönüşüp uçarak bu alemi terk ettiği söylenir. Bu yüzdendir ki putlaştırdıkları horozlarla dolup taştı külhanların bahçeleri. Ve bayraklarındaki kesik horozbaşı ambleminin kaynağı da budur. Neyse, konuya dönelim. Travnik'te Pavurya'yı ziyarete giden Bilyegöz Halit ve külhan beyleri hanın lokantasına girdiklerinde hamam böcekleri gibi kaçıştı insanlar. Bilyegöz, Pavurya'nın kumaşı gerilmiş gömleğinin altındaki kıvrımları belirgin şişkin kasları ve geniş omzuna bakıp takdir ederek başını salladı. ''Destur var mıdır Beyzadem?'' Pavurya dikkatle süzdü Bilyegöz'ü. Boğuşursa epey yorulacağı, belki de sakatlanacağı belliydi. Oysa adamın suratında düşmanca bir ifade yoktu. ''Tabii, buyurun.'' Bilyegöz gülümseyerek karşısına oturdu Pavurya'nın. ''Arkadaşlarım arkanızda duruyor. Bunu bir tehdit unsuru olarak görmeyin. Dostça bir teklif için buradayız. Aslında arkama geçmelerini söylerdim ama bu da meydan okuma gibi olur. Dışarıda beklemelerini söylemem de kardeşimden öte gördüğüm bu insanlara saygısızlık olur.'' Pavurya'nın hoşuna gitti bu yaklaşımı. ''Kardeşleriniz de bizle oturabilir.'' ''Hancı, masaları birleştir. Bilyegöz'ün Travnik'e çok yakın bir kasaba olan Pirota'ya baskın yapma planı vardı. Külhan için odun satın aldığı Pirotalı bir oduncu para karşılığında çok gizli bir bilgi ötmüştü Bilyegöz'e. Pirotalı bir kabadayı gerçekleştireceği bir suikast karşılığında yüklü miktarda paraya konacaktı. Elektronik teknoloji devi Lintu Electronics'in sahibi Musa Lintu, firmasının geleceği için çok önemli bir ihalede kendisine rakip olan Vades Bros firmasının sahiplerinden Dubokolu Petrov'un kellesini istiyordu. Bu kelle karşılığında 100 bin mecidiye verilecekti. Pirotalı oduncunun dediğine göre Petrov'a kıyılmıştı. Kellesi birkaç gün içinde Potok nehrinde Musa Lintu'ya teslim edilecek, sonrasında da mecidiyeleri alacaklardı. Bilyegöz'ün organik gözü parladı mecidiyeleri duyunca. Yıllardır çalışmaktan çok memnun olsa da halkın sattığı için oduncuyu boğup attı Bilyegöz. Kabadayı adamlarıyla birlikte kelleyi teslim etmek için Potok nehrine gittiğinde Pirota'ya baskın düzenlenecek, erkekler öldürülüp köylünün evlerine dağılarak tuzak kurulacaktı. Mecidiyelerle geri dönen kabadayı ve adamlarının etrafı kuşatılacak, katledileceklerdi. Hem köye hem de mecidiyelere çökülecekti. Bu köyde bir hamam inşa edip Külhan Beyleri yerleştirilecek, çamur vergisi dedikleri haraçlar her ay Travnik'e Bilyegöz'e ödenecekti. Pavurya'ya mecidiyelerden pay ve Pirota'da inşa edilecek hamamın başına geçmesini teklif ettiler. Bu fikir Pavurya'nın hoşuna gitmişti. Üstelik kibar kibar planı anlatan bu Külhan Bey'in teklifini reddederse kavgaya girişmeye fırsat bulamadan bıçak darbeleriyle süngere döneceğini de çok iyi biliyordu. Artık önemli bir baskın planından haberdardı. Bu planı bilerek elini kolunu sallayarak buradan çıkıp gitmesine izin vermezlerdi. Detaylarda anlaştıktan sonra baskına ortak olmayı kabul etti Pavurya. Eğer bu işin sonunda olacakları bilseydi, belki de bu teklifi kabul etmektense süngere dönene kadar bu adamlar tarafından şişlenmeyi tercih ederdi.